Adem'den Musa peygambere kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Malaki peygambere 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara konuşuyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirmeleri sadece kısmıydı. 400 yıllık bir sessizlikten sonra vakit dolunca Tanrı son günlerde oğlu aracılığıyla bizimle konuştu. Böylece Tanrı'nın açımlaması yani vahiy bütünlük buldu. Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup, Mesih inancının belli başlı öğretilerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikle doludur. Onu okumak, cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih inanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisinde toyluktan olgunluğa götürülmektir. Kusursuzluğa doğru gitmektir. İbranilere mektubun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır bir konu olmuştur. Bana göre ki birçok değerli uzman yorumcular da aynı görüşteler, bu mektubun yazarı Pavlos'tur. Hem içinsel hem de dışınsal kanıtlar Pavlos'un mektubun yazarı olduğunu desteklemektedir. Yazar hapse girmiştir. İtalya'dan yazmıştır, yanında Timoteos vardır. Yazıların Pavlos'un olduğu bellidir. Ayrıca benim düşünceme göre Petros da yazarın Pavlos olduğunu belirtmektedir. Pavlos'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenler bulunduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe bunlara dikkat çekeceğim. İbranilere mektubunun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi daha da büyük bir önem taşır. Roma İmparatoru Titos, Yeruşalim'deki tapınağı İsa'dan sonra 70'te yıktığı ve Pavlos'un bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğudur. İbranilere mektubun konusuna geldiğimizde Romalılar mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbranilere mektup ise Mesih inancının üstünlüğünü açıklığa kavuşturmaktadır. Mektup boyunca görülen bu düşünce, kıyaslayıcı bir söz olan ve mektupta 13 kez geçen daha iyinin kullanımında görülür. İbranilere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında kayranın daha iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyisi olacağını söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunar. Mektupta yetkinlik sözcüğü 13 kez geçer. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açıklar. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve başkahini olan İsa'yı düşünün. Onu düşünmemiz buyurulmuştur. Sonra İbraniler 12:3'te şunu okuyoruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbraniler mektubu yorumu boyunca biz de aynen bunu yapacağız değerli dinleyicilerimiz. İbranilere mektubu dört ana kesime ayırmak mümkündür. 1. Mesih'in öncesizliği, sonsuzluğu 1 ve 2. bölümlerde verilmektedir. Mesih'in öncesiz ve sonsuz başkahinliği 3. bölümden 10. bölümler arasındadır. 3. Mesih'in kendisini sunmasıyla, kurban etmesiyle Tanrı katına kutsallar kutsalına girme olanağının sağlanması bölüm 10-12 arasındadır. 13. bölümde de yüreklendirme vardır. Şimdi İbranilere mektubun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektubun 1. bölüm 2 ve 3. ayetlerini çalışacağız bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Tanrı diyor ilk 3 ayette, önceki çağlarda çeşitli biçimlerde ayrımlı yollardan atalarımızla peygamberler aracılığıyla konuştu. Ama şu son günlerde oğul aracılığıyla bizimle konuştu. Onu her şeye mirasçı atadı. Onun aracılığıyla evrenleri yarattı. Tanrı yüceliğinin parıltısı, Tanrı'nın öz varlığı niteliğinde olan bu kişi, gücünü belgeleyen sözüyle var olan her şeyi uyumda tutmaktadır. günahların arıtılmasını noktaladıktan sonra yücelerde ululuğun sağında oturdu. Tanrı bizlere oğlu aracılığıyla sonunda konuşmuştur. Kendi oğlu aracılığıyla bizimle konuştu diyor. Tanrı bizlere karakteriyle oğlu olduğunu kanıtlayan kişi aracılığıyla seslenmiştir. Evet değerli dostum, Tanrı bizlere oğlu aracılığıyla konuşmuştur. Şu anda Tanrı bizlere cennetten seslense bize daha önce söylemiş olduğu bir şeyi söyleyecektir. Çünkü Tanrı'nın dünyaya son sözüne İsa Mesih'te sahibiz. Bu son günlerde bizimle konuşmuştur. Kiminle? Bizimle. Buradaki bizimle sözü çok önemlidir. Eski antlaşma zamanlarında peygamberler aracılığıyla seslendiği kişilerden, İbrani inanlılardan söz eder. Babanın yani Tanrı'nın gökten sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum, onu dinleyin dediğini anımsayacaksınız. Baba Tanrı son sözünü Rab İsa Mesih'te verdiğinden, bu onun size ve bana da verdiği son sözüdür. Oğul önümüzde olandır. Kendi oğlu aracılığıyla bizimle konuştu. Bu nedenle Mesih bütün eski antlaşma yazarlarından üstündür. Çünkü vahiy onda yani İsa Mesih'te bütünlenmiş, tamamlanmıştır. Mesih eski antlaşmayı tamamlar ve kendisi Tanrı'nın insana son sözünü verir. Mesih İsa'nın 2000 yıl kendisinin söylediği gibi benim olandan alacak ve size bildirecektir. Öyle ki Elçi Yuhanna, Elçi Yakup, Doktor Luka, Pavlus, Petrus ve İncil'in diğer yazarları aracılığıyla seslenen Tanrı'nın ruhu bize Tanrı'dan vahyin bütününü vermiştir. Ve şimdi bizlere oğlun üstünlüğü 7 eşsiz cümlede gösterilmiştir. Eminim ki hiçbirimiz bu cümlelerden herhangi birini tam olarak anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Bir gelecek için program. Her şeye mirasçı atanan kişi diyor. Rabbi İsa Mesih her şeyin mirasçısıdır. Şimdi bu ortaya bir soru atıyor. Yuhanna 1:3'te şöyle okuyoruz. Her şey onun yani İsa Mesih aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaratılış onundur. Çünkü evreni onun yarattığı bize Tanrı sözünde bildirilmiştir. Zaten ona aittir. Öyleyse nasıl o her şeyin mirasçısı olabilir? Çünkü yeryüzüne geldi ve bizim insanlığımızı kendi üzerine aldı. İnsan ırkındaki ilk adama bu yaratılış üzerine egemenlik verilmiştir. Bunu yeterince vurgulayamıyoruz çünkü yaratılışta harika bildiriler sadece birkaç sözcükle yapılmıştır. Bir keresinde İsrailli bir Mesih inanlısı bizimle konuşmuştu. Mesajının sonuna geldiğinde bir örnek vermek istedi ve bunu size küçük sözcüklerle anlatmak istiyorum dedi. Aslında kısaca anlatmak istiyorum demek istemişti. Kısa kesmek istiyordu. Musa peygamber de yaratılışın ilk 11 bölümünü böyle yazdı. Küçük sözcüklerle. Kısaca anlattı. Tanrı insana bütün yeryüzü üzerinde egemenlik verdiğini söylediğinde onu gül dallarını ve erik ağaçlarını budayan birinci sınıf bir bahçıvan yapmamıştı. Adem'in yaptığı bu değildi. Adem egemenlik sahibiydi. Egemenlik yönetmekle ilgilidir. Bütün yaratılış onun egemenliği altındaydı. Adem'in bahçenin batı tarafında biraz daha neme ihtiyacı olduğunda bütün yapması gerekenin onu çağırmak olduğuna inanıyorum. Isının yükselmesini istediğinde ısıyı yükseltebilirdi. Bence Adem yeryüzünü yönetiyordu ama günah işlediğinde o yönetimi, o yetkiyi kaybetti. Rab ise yeryüzüne geldiğinde insan oldu. Her alanda mucizeler yarattı. İnsan vücudu üzerinde hüküm sahibiydi. Doğa üzerinde hüküm sahibiydi. Fırtınaları durdurabilirdi ve 5000 kişiyi doyurabilirdi. Adem'in kaybettiği şeyi tekrar ele geçirmişti. Rab ise her şeyin üzerinde mirasçı olacaktır. Ve kutsal kitapta bizlere Tanrı'nın mirasçıları olduğumuz söylenmiştir. Romalılar 8:16-17 bize ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız der. Ortak mirasçı ilginç bir sözcüktür. Eşit mirasçılar anlamına gelmez. Buna bir örnek vereyim. Bazı insanlar radyo programımıza çok ilgi göstermişler ve bizi harika bir şekilde desteklemişlerdir. Bizi vasiyetlerine dahil edeceklerdir. Bazen ismimiz vasiyette ortak mirasçı, bazen de eşit mirasçı olarak geçer. Örneğin vasiyette şöyle yazabilir: şu kadar miktar paranın şu amaca, şu kadar miktar paranın da kutsal kitabın içinden radyo programına gitmesini istiyorum. Bu bizleri başka birisiyle eşit mirasçı yapar. Bize bu şekilde bir miras bırakıldığında onu istediğimiz gibi kullanmaya özgürüzdür, ama bir vasiyette ortak mirasçı olduğumuzda mirasının yönetiminin başka birinin elinde olduğu ve onların uygun zamanda her birine belirli miktar verdiklerini, parayı onların yönettiği anlamına gelir. Bizim durumumuzda da Rab İsa Mesih mirasçıdır ve bizler de sadece ortak mirasçılarız. O yönetimde olacak ve sizi evrende küçük bir şeyin yöneticisi yapabilir. Bu şekilde bizler Mesih'le ortak mirasçılarız. Çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasımız göklerde bizim için saklıdır. Bu mirasa sahip olmamızın nedeni Rabbin bizim için yaptığı bir sürü harika iştir. İsa, Adem'in kaybettiğini yeniden ele geçirmiş ve bundan da öte bizleri kendisiyle birlikte ortak mirasçılar yapmıştır. Her şeyi miras alacak olan O'dur değerli dostum, İsa Mesih'tir. Bildiğim kadarıyla eski antlaşmadaki hiçbir peygambere buna benzer bir vaat verilmemiştir. Gördüğünüz gibi mektubun yazarı bizlere Mesih'in peygamberlerden çok daha üstün olduğunu göstermeye çalışıyor. 2. Her şeyde bir amaç. Onun, yani İsa Mesih aracılığıyla Tanrı evreni yarattı. Birçok kişi bunun yaratıcı etkinlikten, başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı söz ettiğini düşünür. Aslında hiç de ondan söz etmiyor. Burada evren olarak geçen sözcük aiyondur. Çağlar anlamına gelir. Aracılığıyla çağları yarattığı kendi oğlu. Bu onun yaratıcı oluşunun da ötesine gider. Bu her şeye bir amaç verir. İsa gelecek için programı veren mirasçıdır. Her şeye bir amaç vererek çağları o yaratmıştır. Sadece her şeyi yaratmakla kalmamış, aynı zamanda bunu bir amaçtan ötürü yapmıştır. Kutsal kitap anlamlıdır. Tanrı'nın yaptığı şeyler için birer nedeni vardı ve bugün de yapmakta devam ettiği şeyler için bir nedeni vardır. Örneğin, Tanrı insanı yaratmış ve onu bir bahçeye koymuştur. İnsanın orada yaşayabilmesi için bir tek şart koymuştur. İnsanın belirli bir ağacın meyvesinden yememesi gerekiyordu. Meyve kötü değildi. Bu Tanrı'nın insanın itaat edip etmeyeceğini görmek için sınavıydı. Sorun ağaçtaki meyve değil, toprağın üzerinde yaşayan çiftti. İnsan o sırada Tanrı'nın sınavında kesinlikle ve tamamıyla başarısız oldu. Tanrı'nın her şey için bir programı ve amacı vardır. Sonra Tanrı'nın insanı sınadığı başka dönemler de oldu. Tanrı'nın insana Musa'nın yasasını verdiği zaman geldi. Bu da yine insanın itaatinin bir sınanmasıydı. Bugün sizler ve ben lütuf altında yaşıyoruz. Lütuf aracılığıyla kurtulduk, yasa aracılığıyla asla kurtulamazdık. İlk olarak bu çağda bize verilmemişti ve ikinci olarak da onu yerine getiremezdik. Tanrı'nın koymuş olduğu doğru standartlara erişemeyiz. Tanrı'nın bizleri iyi işlerimizle kurtaramayacağı herkes için çok açık olmalıdır. Tanrı bizleri kusursuz işlerle kurtaramaz. Çünkü bizler kusursuzluk üretemeyiz. Bizleri kusursuz olmayan işlerle de kurtaramaz. Çünkü onun standardı bundan çok daha yüksektir. Bu yüzden Tanrı'nın başka bir yol açması gerekiyordu ve bugün bizler lütufla kurtulmuş bulunuyoruz. Rab İsa Mesih evrenin yaratıcısıdır ve bunun bir amacı vardır. Günümüzde evrenin sürücüsünü kaybetmiş bir araba gibi zaman ve mekanda bütün hızıyla gittiği gibi akılsızca bir düşünce yaygındır. İlginç olan şey, bir araba sürücüsünü kaybettiğinde arabanın çarpıp mahvolduğudur ama bu evren bilim adamlarına göre bile milyonlarca yıldır işlemekte ve bu arada epey de iyi işlemektedir. Güneş her sabah belirli bir zamanda doğmaktadır. Ne zaman doğacağı gayet kesin olarak belirlenebilmektedir. Ay tahmin edilebilir bir yörüngeden çıkmamaktadır. Ay modüllerinden birinde çalışan adamlardan birinin söylediği gibi, bütün yapmaları gereken hedef almaktır ve modül oraya vardığında ay orada olacaktır. Ay'a her zaman güvenebilirsiniz. Almış başını gitmemektedir. Ay kendisine doğru gelen bir modül gördüğünde aksi istikamete yönelmez. Ayın hareketleri kesinlikle önceden bilinebilir. Sizlerin ve benim değerli dostum, içinde yaşadığımız evren çılgın bir evren değildir. Bir amacı vardır ve ona amaç veren Rab İsa Mesih'tir. 3. Tanrı'nın kişiliği. Tanrı yüceliğinin parıltısı, Tanrı'nın öz varlığı niteliğinde olan bu kişi, gücünü belgeleyen sözüyle var olan her şeyi uyumda tutmaktadır. Günahların arıtılmasını noktaladıktan sonra yücelerde ululuğun sağında oturdu. Değerli dinleyicilerimiz, burada çok harika bir bildiri görüyoruz. Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı diyor. Parıltı başka şeyleri gölgede bırakır. Uzaydaki maddesel güneş buna iyi bir örnektir. Hiçbir zaman güneşe bakarak onun görkemini göremeyiz. Çünkü güneşe direkt olarak bakamayız. Eğer bunu yapmayı denersek bizi kör eder. Ama güneşin ışınlarından ışık ve ısı alırız ve büyük bir olasılıkla iyileşme de alırız. Güneşi bu yollarla biliriz. Bir bakımdan buna benzer bir şekilde Tanrı hakkında da onun oğlunda bize verdiği vahiyden başka bir şey bilemeyiz. Rab İsa Mesih gördüğümüz parlaklıktır dostum. Kimse Tanrı'yı görmemiştir ama onu İsa Mesih aracılığıyla tanıyabiliriz. Güneş, ışınlarının sıcaklık ve ışıklarıyla bana fiziksel güneş hakkında bir şeyler söylediği gibi Rab İsa bizlere Tanrı'yı tanıtır. Onun varlığının öz görünümüdür. Öz görünümü sözü eski Yunanca'da karakter, çeliğin üzerinde bir oymanın yapılması gibi bir şeyin üzerinde etki bırakan karakterdir. Kullandığımız karakter sözcüğü buradan gelir. Rab İsa Mesih Tanrı olduğu için onun Tanrı'nın vahyi olduğunu söylüyoruz. O sadece basılmış bir yayın değildir. Tanrı'nın çeliğe oyulmuş halidir. Çünkü o tam bir kopyadır. Tanrı'nın görünümüdür. Pavlos Koloseliler 2.9'da çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor der. Değerli dostum, Mesih harikadır. 4. Her şeyi devam ettirendir o. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Meryem'in göğsünde çaresiz bir şekilde yatan bebek bir tek sözüyle evrenin varlığına son verebilirdi. Her şeyi kudretli sözüyle devam ettirir. Her şeyi sözüyle yaratmakla kalmadı, her şeyi bir arada tutuyor. Dünyayı bir arada tutmak için ne kadar güç gerektiğini hiç durup düşündünüz mü? İnsan o güç hakkında çok az şey öğrenmiştir. Örneğin, insan küçücük bir şey olan atomu keşfetmiştir. Ve insan atomu açtığında buna atomu parçalarına bölmek diyorlar, epey bir güç ortaya çıkarttığı kesindir. Atomun içine o kadar çok güç koyan kimdir? Bütün o küçük atomları bir arada tutan kimdir? Rab İsa Mesih'tir. Programı ve amacı sağlayan O'dur. O Tanrı'nın kişiliğidir. Her şeyi devam ettirendir. Evreni sözüyle yaratmakla kalmadı, aynı zamanda her şeyi bir arada tutmaktadır. Eğer bugün bıraksa sizler ve ben burada adına yer çekimi dediğimiz Tanrı'nın yapışkanı tutkalıyla durduğumuzdan uzayda uçardık. Yani eğer Tanrı bugün her şeyi bıraksa biz uçardık. O her şeyi bir arada tutuyor. Onun sürekli gözetimi ve gücü olmadan bu evrenin yapışkanı çözülür. O yeryüzünü pasif bir şekilde tutan bir atlas gibi değildir. Yarattığı her şeyi sürdürüp bakımını yapmaya aktif bir şekilde katılmaktadır. Benim görebildiğim kadarıyla dostum, bu onu başlangıçta yaratmaktan daha büyük bir şeydir. Onu çalışır tutmaktır. Onun bugün yapmakta olduğu harikulade şeylerden biri budur. Beşinci nokta, günahlarımız için bağışlanma. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra diyor, Rab İsa Mesih günahlar için temizleme sağladı. Bu arada şunu da belirtelim ki, bu kutsal kitapta söz edilen tek günahlardan arınmadır. O sizler ve benim için bunu yaşadı. İsa Mesih'e güvenen, ona iman eden kimse için günahlardan arınma vardır. Çünkü o bizi günahlarımızdan arındırmıştır. Onların cezasını çekmiştir. Ne kadar harikadır değil mi? Günahlardan arındırma Golgota'da sizler ve benim için yaptığı işle başarılmıştır. Ve bugün siz sevgili oğlunda kabul edildiniz. Mesih'e gelen kişi tam kurtuluş ve günahlar için tam bir bağışlama bulur. Altıncı nokta, şimdi için sağlayıştır. Yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu diyor. Bu aslında İbranilerin mesajıdır. Rab ise babasının tahtına döndüğünde daha önce hiç sahip olmadığı derecede bir görkem ve yücelik aldı. Bugün cennette 2500 yıl önce ya da ezelden beri orada olmayan bir şey var. Çünkü şimdi yücelikte ellerinde ve ayaklarında çivi izleri ve böğründe mızrak izi olan adam var. Yüceltilmiş vücudunda bile onlar oradalar ve onu gördüğümüzde onu ellerindeki çivi izlerinden tanıyacağız değerli dinleyicilerimiz. 2500 yıl önce Tanrı'ydı ama şimdi Tanrı ve insandır. Oturdu, onun yorulduğu için dinlendiğini ya da hiçbir şey yapmadığını belirtmez. Bizi kurtarmayı bitirdiğinde kurtuluşumuz tamam olduğu için oturduğu anlamına gelir. Yaratılıştaki yedinci gün de aynen bu anlamdaydı. Tanrı yedinci günü dinlenmişti. Yorulmuş muydu? Hayır. John Wesley'nin söylediği gibi evreni yarattığında yarım yamalak bir çaba bile göstermemişti. İş tamamlanmış olduğu için dinlenmişti. Yapması gereken başka bir şey yoktu. Vaiz olduğumdan beri çalışma masamı kapatıp eve çalışma masamdaki bütün işlerin bitmesinin verdiği rahatlıkla gidememişimdir. Her zaman için tamamlanmamış bir şeyler vardır. Masamı bir görseniz değerli dostum. İşim hiç bitmez. Ama Mesih oturdu çünkü yaptığı kurtarış işi tamamlandı. O bu işi tamamladı. Dostum siz bugün Mesih'in çarmıhta başardığı kurtarış işine birazcık katkıda bulunmak için parmağınızı bile kaldıramazsınız. Mesih kurtuluşumuzu tamamlamıştır. Bizler Mesih'te tamamız. Kolosserler 2:9-10'da bizlere, çünkü Tanrılığın tüm doluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz denilmektedir. Bizler onda bütün kılındık ve sevgili oğulda kabul edildik. Mesih'in şimdiki hizmeti bunun bir başka yönüdür. Sanıyorum ki bu yücelikte bir adam var ama kilise onu artık görmüyor diyen yazarın kafasındaki düşünceydi. Mesih'in şimdiki hizmeti şöyle dile getirilebilir. Bizleri kurtarmak için burada öldü, bizleri kurtulmuş tutmak için orada yaşamaya devam etmektedir. Bizim için duada yakarma hizmetini, bize çobanlık etme hizmetini, kendisine aitleri disipline sokmak hizmetini yerine getirmektedir. Şimdi Tanrı'nın sağ yanında oturduğu halde kendisine ait olanlarla hala ilgilenmektedir ve hala ona erişebiliriz. Dostum, neye ihtiyacınız var? Merhamete mi? Yardıma mı? Akla mı? Her neye ihtiyacınız varsa neden ihtiyacınız olan şeyi almak için Rab İsa Mesih'e gitmiyorsunuz? Eğer sizin namınıza duruma el atmasını ondan isterseniz, durumları sizin istediğinize göre değil tabii ki, kendi isteğine göre düzeltecektir. Dua, Tanrı'yı onun yapmayı düşünmediği bir şeyi yapmaya ikna etmek değildir. Dua, sizi ve beni Tanrı'nın programının hizasına getirmektir ve Mesih her zaman bizim için yakarmak için yaşayarak Baba'nın sağ yanındadır. Merhamete erebilir ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşabiliriz. Mesih'in şimdiki hizmeti budur ve bu İbranilerdeki bütün bu ayetleri bizler için çok gerçek kılar. Dostum, herhangi bir din lideri size yardım edemez. Bu da size yardım edemez. Dinler size yardım edemez. Çağdaş dinlerin hiçbirinin kurucusu size yardım edemez. Bir arkadaşım bana şimdi ölü olan, sözde imanla iyileştiren adamlardan biri tarafından iyileştirildiğini anlatmıştım. Sana şimdi yardım edebilir mi diye sordum. Tabii ki hayır. O şimdi ölü diye yanıt verdi. Ben de İsa diridir. Bugün başkahinimiz bugün diridir diye yanıtladım. Evet, İsa Mesih bugün diridir. Baba Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Moskova'da bir grup gencin diriliş bayramı sabahı Lenin'in mezarı üzerinde Lenin öldü, İsa yaşıyor diyen bir pankrat açtıklarını ve sonra da İsa'nın dirilişiyle ilgili bazı ilahiler söylediklerini duymuştum. Bu etkinlik aracılığıyla kimsenin İsa'ya iman edip etmediğini bilmiyorum ama bu gençlerin bunu yapabilmelerinin büyük bir cesaret gerektirdiğini biliyorum. Ve sundukları mesaj İbranilerde sunulan mesajın aynısıydı. Lenin öldü ama İsa yaşıyor. İsa bugün diridir. Bize yardım edebilecek olan O'dur. Yardım için kendisine dönebileceğimiz kişi O'dur. İbranilere mektubun harikulade mesajı budur. Yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu. Burada İsa'nın çok yüce bir yücelik aldığı vurgulanmaktadır. Bu yücelik değerli dostum, O'nun sizin ve benim için kurtuluşu gerçekleştirdiği bedendi. Kendini verdi. Siz ve ben yaşama sahip olalım diye değerli kanını akıttı.